İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programı başlıyor.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, yeni bir Eğitimde İyi Örnekler programıyla sizlerle baş başayız. Bugün de çok kıymetli iki konuğumuz var. Bir konuğumuz İlyas Bayraktutar, diğer arkadaşımız Muammer Doğan Beyler. Konuklarımız ülkemizin gerçekten güzide hizmetler üreten bir sivil toplum kuruluşundan. Daha önce de radyomuzda farklı bir konuyla ilgili bu STK yöneticilerini misafir etmiştik. Şimdi aynı STK'dan farklı iki kardeşimiz, arkadaşımız bizlerle birlikteler. Lider Eğitim, Kültür ve Sanat Gençlik Kulübü Derneği'nin Gençlik Merkezleri Koordinatörleri İlyas Bey ve yine Gençlik Merkezleri Eğitim Uzmanı olarak çalışmalarını yürüten Muammer Bey aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Programımıza teşrif ettiğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Biz programımızda kıymetli dinleyenlerimiz, ülkemizin herhangi bir yerinde ortaya koyulan güzel hizmetleri, güzel çalışmaları tanıtmaya, anlatmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmaları yürüten gönüllü arkadaşlarımızı davet ediyoruz ve onlarla hizmetlerini veyahut da gönüllülük faaliyetlerini teferruatlı bir şekilde bize anlatmalarını, bizlerle paylaşmalarını istiyoruz ki siz dinleyenlerimize bunların örnek olması, model olması ve belki dinleyen arkadaşlarımız içerisinden bu projelerle ilgilenen, bu tür hizmetlere alakası olan kişiler ortaya çıkar. Bunlar onlara model olur. Bunun gibi veya bundan daha güzel projeleri kendileri hayata geçirirler diye, böyle bir fayda sağlar diye Eğitimde iyi Örnekler programını yapıyoruz. Çünkü bizim medeniyetimiz paylaşma medeniyeti. Paylaşma deyince hepimizin aklına ilk etapta maddi imkanları paylaşma gibi geliyor ama bizim paylaşmamızda tebessümü bile paylaşmak var. Yani maddi paylaşma, maddi imkanları paylaşma tabii ki çok önemli ve bu arzu edilen bir şey. Ama maddi imkanları olmayan insanlar hiçbir şeyi paylaşmayacak mı? Elbette ki hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tebessümle olsa dahi paylaşımda bulunulmasını arzu ediyor. Yarım hurmayla dahi olsa, yani paylaşımda bulunulmasını arzu ediyor Peygamber Efendimiz. Bizim medeniyetimiz paylaşım medeniyeti. Onun için paylaşmak, maddi imkanları paylaşmak, manevi imkanları paylaşmak, bilgiyi paylaşmak her şeyden önce, özellikle günümüzde çok çok daha elzem bir şey bu. Bilgiyi paylaşmak, bir de güzel tecrübeleri, güzel hayat hikayelerini, güzel örneklikleri paylaşmak, bunların çok önemli olduğunu, bir sadakayı cariye olduğunu, efendim güzel bir anlayış olduğunu düşünüyoruz. Bilgi, tecrübe ve kazanımların paylaşılması zihniyetinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah biz de bu programda derya gönüllü insanlarımızın, derya gönüllü dostlarımızın o gönüllerinden filizlenen güzel hizmetleri, o güzel hizmetlerin meyvelerini sizlerle paylaşmaya, o hizmetleri sizlere tanıtmaya arzu ediyoruz ki umulur ki bu insanlarımızın güzelleşmesinde, gençlerimizin güzelleşmesinde, güzel ahlak sahibi olmalarında önemli bir adım olacaktır bu program ve bu programda paylaşılanlar diye sözlerimi ben burada tamamlayarak konuklarıma dönmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz efendim. Tekrar ediyoruz. Yeniden hatırlatayım isimleri. İlyas Bayraktutar Bey, Lider Eğitim Gençlik Kulübü Derneği'nden Gençlik Merkezleri Koordinatörü bizimle birlikte. Yine Muammer Doğan Bey, İlyas Bey'le mesai arkadaşı, eğitim uzmanı olarak gençlik merkezlerinde hizmet görüyor. Muammer Doğan Bey de bizlerle birlikteler. Efendim ben ilk önce lider eğitimden başlamak istiyorum. Daha önce radyo programımızda lider eğitimle alakalı bir programda yapılmıştı ama lider eğitim 2004 yılında kuruldu diye biz o programdan hatırlıyoruz ve çok faydalı hizmetlere imza atıyor ülkemizde, İstanbul'umuzda. Biz lider eğitimin çeşitli sosyal medya organlarında duyduğumuz, işittiğimiz, pek çok veliden güzel geri dönüşümlerini aldığımız bir projesini biliyoruz. Gençlik Merkezleri Projesi. Biz bu gençlik merkezi projeleriyle sizle birlikte olacağız ama çok özet bir şekilde bir lider eğitimi, hatta gençlik merkezlerini bize bir bahsederseniz, anlatırsanız, hatta buna geçmeden önce kısaca sizi de bir konuklarımıza da tanıtmak istiyoruz. İlyas Bey, ben önce sözü size vereyim. Daha sonra Muammer Bey de kendini tanıtır ve lider eğitim ve lider gençlik merkezleriyle alakalı bir girişte tanıtımdan sonra yapmış oluruz inşallah.
Evet, evet buyurun. İnşallah. İlyas Bayraktutar, 1980 İzmit doğumluyum. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Lider Eğitim, Kültür ve Sanat Gençlik Kulübü Derneğimizde gençlik merkezlerimizin koordinatörü olarak görev yapıyorum.
Evet, teşekkür ederiz. Muammer Bey'i de bir tanıyalım.
Muammer Doğan, 1983 Karaman doğumluyum. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Lider Eğitim'de eğitim uzmanı olarak görev yapıyorum.
Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun görevleriniz. İnşallah çok Allah güzel hizmetler olsun. Yapıyorsunuz. Daha da güzel hizmetlere imza atarsınız. Evet İlyas Bey, Lider Eğitim ve Gençlik Merkezleri. Şöyle kısaca bize bu kurumları tanıtırsanız daha sonra sohbetimizi detaylandırıp yapılan hizmetin detaylarını sizden dinleyeceğiz inşallah.
İnşallah. Bu gençlik merkezlerimiz Lider Eğitim, Kültür ve Sanat Gençlik Kulübü Derneği altında kurulmuş mekanlar. Biz buralarda daha çok gençlerimizin, yavrularımızın okul haricindeki vakitlerini daha verimli değerlendirmeleri için programlar yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin doğru yerlerde sosyalleşmeleri, doğru mekanlarda akademik başarılarını arttırmaları, doğru mekanlarda sosyal, sportif, kültürel programlarla buluşmaları amacıyla faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Günümüzde modern dünya bir girdap haline geldi. Gençleri hızla yutabiliyor. İnternet, televizyon, sokak çocukların boş vakitlerini daha problemli noktalara aktarabiliyor. Çocuklarımızı bu noktalardan kurtarıp daha doğru yerlerde gelişmelerini sağlamak amacıyla bu programları yürütmeye çalışıyoruz. Programlarımız...
Evet. Şimdi tabii gençlerimiz gerçekten çocuklarımız özellikle çok avantajlılar. Yani çok geniş imkanlara sahipler ama tabii bu imkanları nasıl değerlendireceklerini iyi bilmiyorlar. Bakıyorsunuz işte internet aslında belli hedeflere doğru güzel bir imkan. Ama hadi bakalım bunu faydalı kullanın dediğinde burada problemler ortaya çıkabiliyor. Veya çocuklarımız herhangi bir sosyal aktiviteye, sportif aktiviteye katılmak istiyorlar. Ama gittikleri ortam ne kadar güvenilir? Spor diye başka bir yere mi acaba gidecekler? Veliler bu konuda da çok tedirgin. Yani spora gidiyor ama yani ben evet işte falanca sporu iyi öğrenmesini istiyorum ama o gittiği yerde yanlış bir şey alır mı benim çocuğum diye bu noktada ciddi tedirginlikler var. Zannediyorum sizler gençlik merkezleri adı altında bu tür programlar da icra ediyorsunuz değil mi? Yani çocukların okul harici vakitlerini değerlendirmek, doldurmak derken nasıl dolduruyorsunuz bunları? Yani ne tür programlar yapıyorsunuz? Bu detayı da konuşmaya başlayabiliriz. Buyurun.
Şimdi bizim 4 farklı alanımız var.
Evet.
Temel alanımız aslında bizim değerler eğitimi. Değerler eğitimi çatısı altında faaliyet gösteriyoruz. Asıl bizim çocuklarımıza vermek istediğimiz temel alan burası.
Evet.
Fakat çocukların bir de okul dünyaları var ve okul başarılarını geliştirilmesi gerekiyor. Bu okul başarılarının geliştirilmesi için de akademi adı altında bir bölüm daha açtık. Bu ikisi başa baş yürüyorlar.
Evet.
Çocuklarımız bir yandan ahlaki yönlerini geliştirirken bir yandan okul başarıları arttırmanın yollarını biz de bulmuş oluyorlar.
Evet.
Bunun haricinde isteğe bağlı olarak sosyal sportif faaliyetlerden, programlardan, kulüplerden de faydalanabiliyorlar.
Evet.
Değerler eğitimi adı altında daha çok din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine takviye dersler yapıyoruz. Okuldaki derslerine karakter eğitimlerini, çocukların karakterlerini geliştirmek için programlar yapıyoruz. Akademik bölümümüzde ise çocukların okul derslerine takviye olacak programlar yapmaya çalışıyoruz.
Evet.
Uzman eğitimciler gözetiminde bu, çocuklarımızın okul başarılarını arttırmaya çalışıyoruz.
Evet, bu değerler eğitimi ülkemizde çok gündeme aktarılan, taşınan bir mesele. Özellikle karakter eğitimi olarak da ifade ediliyor. Yani burada somut olarak neler yapıyorsunuz? Nasıl bir şeyiniz var? Yani bir çocuğa bir değeri nasıl kazandırıyorsunuz acaba? Bunu da biraz dinleyicilerimiz, yani
evet,
biz biliyoruz sizin çalışmalarınızı ama dinleyicilerimiz de yakından inşallah haberdar olsun diye soruyorum.
Evet. Bu alanda temel bir kitabımız var. Ufuk Eğitim Limited Şirketi. Ufuk Eğitim'in Bahçıvan kitabı var. Biz bu Bahçıvan kitabı üzerinden daha çok değerler eğitimimizi işliyoruz.
Evet.
Bahçıvan kitaplarında milli eğitimin de değerler eğitimi konularını içeren bir takım konular var. Anne baba sevgisi, merhamet, vatan sevgisi gibi temel değerler ele alınıyor. Ve bu değerler çocuklara uygun seviyede işleniyor ve eğitimciye de bunları nasıl işleyeceği, hangi noktada çocuğu nasıl yönlendirebileceği, hı hı, gerek uygulamalarla gerek sözlü olarak kitabı içeriğinde bulunuyor.
Evet.
Eğitimcilerimiz daha çok üniversite gençlerinden oluşuyor. Yani
değerler eğitimi kısmını üniversite
tabii değerler eğitimi kısmını üniversite gençleriyle daha çok yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çocuğa en iyi bilgiyi onun seviyesine daha uygun aktarabilecek, onun yaşına daha yakın gençler onların tabii gönül dünyalarına daha çabuk girerek aktarabiliyorlar.
Tabii kuşak olarak da İlyas Bey üniversite öğrencisi herhalde bir ilkokul öğrencisine kuşak yakınlığı da söz konusu. Ve onunla aynı frekansı tutturması, aynı dili konuşması daha da kolay oluyor tabii. Yani bir taraftan çünkü yani değerler eğitimini üniversite öğrencisiyle mi yapıyorsunuz diye insanların aklına belki ya üniversite öğrencisi ne kadar yapabilir gibi soru da gelebilir. Ama çok önemli avantajları var üniversite öğrencisinin. Bunu bunun için söyledim. Yani kuşak yakınlığı önemli bir avantaj.
Evet, şöyle bir şey şimdi günümüzde Google kuşağı denen bir kuşak var.
Evet.
Bu kuşak çok hızlı yaşıyor.
Evet.
Ve tamamen teknolojiyle besleniyor. Teknolojinin hızıyla hızlı bir şekilde hayatını yönlendiriyor. Bu kuşaktan evvelki kuşakların bu kuşağın anlayışıyla ona hitap etmesi, bu kuşağa sahip çocukların gönül dünyasına girmesi, zihinlerine girmesi çok zor.
Tabii.
Onunla
tabii
aynı dili yakalaması
yani,
çok zor.
Yani Google'dan habersiz olmadığı dönemlerde eğitim almış birilerinin bu nesli anlaması çok daha zor diyorsunuz.
Anlaması ve yönlendirmesi çok zor. Hani anlasa ayrı bir mesele ama onlara yönlendirmesi, onlara bir hedef göstermesi, onlara geleceği hazırlaması, onlara bir değeri aktarması çok zor.
Evet, yani bu noktada üniversite öğrencisi çok büyük bir avantaj oluyor sizin için. Evet. Burada tabii değerler eğitimi noktasında bahçıvan materyalini kullanıyoruz dediniz. Üniversiteli öğrencilere bir eğitim veriyorsunuz tabii herhalde. Bir hizmetçi eğitime tabi tutuyor musunuz onları?
Tabii öncesinde ciddi bir eğitim alıyor bu öğrencilerimiz.
Evet.
Zaten bu öğrenciler ilk önce bir mülakatla seçiliyor.
Tabii.
Genel bir ilana çıkıyoruz. Bu ilan neticesinde bize gelen başvuruları bir mülakatla değerlendiriyoruz. Bu mülakatta yeterliklerini ölçmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadarki bilgi birikimlerini, bu alanla ilgili tecrübelerini ortaya koyuyoruz ve buna göre bir seçim yapıyoruz. Sonrasında da bu gençlerin eğitimlerini tamamlamaları için bunlara bir dizi seminer uyguluyoruz. Bir gruplara nasıl idare edileceğinin, bu temel değerleri aktarırken çocuklara göre nasıl aktarılabileceğinin, bunların işlerlik kazanabilmesi, çocuklarda bir beceri haline gelebilmesi, devamlılık arz etmesi için ne tür yaklaşımlarda bulunabileceğinin eğitimlerini veriyoruz.
Tabii ondan sonra çocuklar onlara teslim ediyorsunuz. Evet, şimdi değerler eğitimi, evet güzel, akademik başarı destek programlarımız var. Bunlar biraz da aşina olduğumuz şeyler. Ben sitenizden de diğer çalışma gruplarınızdan da inceledim ve çok hoşuma giden yerler var. Bir takım kulüp çalışmalarınız var gördüğüm kadarıyla. Yani gençlik merkezlerine gelen öğrenciler bazı kulüp faaliyetlerine dahil oluyorlar. Ve bunlar bana çok yeni geldi ve çok daha cazip geldi. Çünkü değerler eğitimi 2000'li yılların başından beri Türkiye'de yapılıyor ve artık benimsenmiş. Ailelerin de çocuklarını rahatlıkla yönlendirdiği grup çalışmaları. Ama çocukların sosyalleşmesiyle alakalı, özgüvenlerini geliştirici sosyal ve sanatsal ve kültürel faaliyetler, hep duyduğumuz klişe laflar belki bunlar ama bunlarla ilgili eğitim alacakları ortamların çoğalması çocukların, adreslerin çoğalması, bu çok yeni bir şey bence. Yani çok etrafta yok. Hep böyle sanat çalışmaları deyince büyük insanların belki üniversite yıllarında yönlendiği, gittiği, geldiği, istifade ettiği kurumlar akla geliyor. Ama siz zannediyorum ki ilkokul çağlarından itibaren belli sanat çalışmalarıyla, belli spor çalışmalarıyla, belli kültürel faaliyetlerle sadece bir faaliyet, bir izleyici olarak değil de o faaliyeti yapan, uygulayan kişiler olarak çocukları buluşturuyorsunuz değil mi? Yani böyle bir yönü de var bu gençlik merkezlerinin. Esas buraya biraz daha temas etmenizi istiyorum. Bu ailelerin de, velilerin de, anne babaların da çok dikkatini çekecektir. Belki bizi de dinleyen çocukların, delikanlıların, gençlerin de hoşuna gidecektir. Bu konuyu nasıl yapalım? Yani Muammer Bey'e söz verelim burada, arzu ederseniz. Evet Muammer Bey, yani bu kulüp çalışmalarını, gençlik merkezlerinin 4 ana faaliyet alanından biri olan kulüp çalışmalarını bize biraz anlatır mısınız? Hangi kulüpler var? Bu kulüplere efendim çocuklar nasıl dahil oluyorlar? Kulüplerdeki hocalarımız kimler? Uzman hocalarla mı çalışıyoruz? Kulüpler kısmı noktasında bizi biraz aydınlatmanızı rica ediyoruz sizden. Buyurun Muammer Bey.
Tabii şimdi konuştuğumuz kuşak bir noktada tüketim kuşağı olması hasebiyle ve hareketli bir alanda yaşıyor olmaları hasebiyle çocukların kulüpsel faaliyet dediğimiz çalışmalar içerisinde de mutlaka bulundurmamız gerekiyor ki vermek istediğimiz eğitim yerini bulabilsin, adresine ulaşabilsin. Bu noktada bir grup çalışmayı beraberinde yürütüyoruz. Bu başta konuştuğumuz değerler eğitimi ve akademik programla birlikte Örneğin bir izcilik çalışması yürütüyoruz. Bu izcilik çalışmasıyla öğrencilerimiz doğayla buluşabiliyor ki İstanbul şartlarında gerçekten bunun önemini biz üzerinde duruyoruz. Önemli üzerinde duruyoruz. Apartman dairelerinde yaşıyoruz. Toprakla bulaşamıyoruz, evet. Doğayla buluşamıyoruz. Bunun insan üzerinde bir takım negatif etkiler de evet. oluyor.
Yani böyle çocukları adeta bu doğayla buluşamama, apartman hayatı, ya betonların beton yığılarının arasında bir robota döndürüyor adeta insanı. Yani bu anlamda da çocukları bu tür faaliyetlere taşıyacak olan izcilik çalışması önem arz ediyor. Evet, güzel. Evet.
Ve izcilikle birlikte onun getirileri olan bir takım artılar da öğrencilerimize hiç onları zorlamadan, onlara fark ettirmeden vermiş oluyoruz.
Ne var hocam izciliğin içerisinde? Ne yapıyor yani izcilik? Evet biz biliyoruz fuları var izcilerin, işte şapkaları oluyor, bir izcilik yemini falan var biliyoruz ama biraz onun içeriğini de bize şey yapar mısınız? Yani bir çocuk geldi izcilik kulübüne, ne yapar bu çocuk? Bir yıl mı sürer bu, birkaç yıl mı sürer bu çalışma?
İzcilik için bir öğrencimiz bize başvurduğunda başlangıçta bir grup teori eğitimi var. İzciliğin ne olduğuna dair bir çalışmamız var ama çoğunlukla arazide yapılan bir çalışma bu. İzciliğin tanımı kardeşlerimizle belli bir seviyeye oturduktan sonra arazi çalışmalarına başlıyoruz. Kamplara gidiyoruz birlikte. Bu vesileyle öğrencilerimiz
toprakla daha iyi buluşuyorlar kamplarda belki.
Biraz daha
çadır kuruyorlar. Doğayla
buluşabiliyorlar. Çadır kurabiliyorlar.
Bir gece kalıyorlar zannediyorum gittikleri yerlerde.
Yani günübirlik başlangıçta günübirlik olarak hareket ediyorlar ama belli bir program dahilinde günlük kamplara bazen birkaç günlük kamplara katılabiliyorlar. Bu vesileyle bir düzen tertip elde edebildikleri gibi bir takım insani değerleri de doğal ortamda öğrenebiliyorlar. Mesela bugün liseli bir kardeşim normal şartlarda küçük kardeşini elinden tutup bir ihtiyacını görmek ona bazen zul gibi gelebiliyor ama bir hatıram var bu alanda. Küçük bir kardeşi sudan geçerken ayakkabısı çamura takılıyor. Onunla birlikte izcilik yapan liseli bir kardeşi de hemen atlıyor suyun içerisine. Onu kurtarıyor böyle ve ayakkabısını çıkarıyor. Onu kurutuyor, çamurundan temizliyor.
Evet.
Bu normal yaşamın içerisinde rastlanması bugünlerde zor bir durum. Ama böylesine diğer gamlık örnekleri de çıkabiliyor.
Tabii. Açığa. Yani biz bir yerde siz aslında benim anladığım buradan yani yaptığınız değerler eğitiminin belki izcilik faaliyetiyle de pratik uygulamalarını görüyorsunuz. Yani yardımlaşma konusunu belki anlattınız ama o izcilik macerasında çocukların başına gelen bu tür şeyler birbiriyle yardımlaşma duygusunu orada uygulama imkanı vermiş oluyor diye zannediyorum. Yani öyle bir katkısı da oluyor bunun.
Bir fiil aslında değerler eğitiminde, karakter eğitimi yaparken biz kardeşlerimize vermek istediğimiz konuları izcilik vasıtasıyla gerçek hayata dökmüş oluyoruz.
Evet.
Çünkü bir vakit geliyor ki insan hayatında arkadaşının dini üzere olduğu bir zaman dilimi oluyor. Bu noktada kardeşimize vereceğimiz değerler dil ile anlatımın ötesinde
evet.
bir rol modelin eşliğinde olması gerekiyor.
Evet.
İzcilik çalışması özellikle bu rol modellerle birlikte geçirilen 24 saatleri daha fazla süreleri gösteriyor. İnsani değerleri geliştirmek için uğraş vermiş birileriyle birlikte gönderdiğimiz kardeşler onların örnekleriyle onların
evet.
huylarından örnek alarak kendilerini
yani
daha
onların halleriyle hallendiriyorsunuz çocukları
evet.
o aşamada. Evet. Peki İlyas Bey size soralım burada da yani izcilik haricinde ne tür kulüp çalışmaları yürütüyoruz
evet.
gençlik merkezlerimizde? Yani herkesin hoşuna izcilik gitmeyebilir. Çocuk belki daha farklı bir şey yapacaktır. Ne tür alternatiflerimiz var? Nelere yönlendiriyoruz?
Evet, biz mümkün olduğunca sosyal sportif faaliyetlerimizi çeşitli tutmaya, atölye çalışmalarımız var. Bunları çeşitli tutmaya çalışıyoruz. Çünkü hayat boşluk kabul etmiyor derler.
Evet.
Bu çocuklar sadece okula giderek, sadece okul derslerini yaparak okul açısından, akademik başarı açısından bir noktaya gelebilirler. Hı-hı. Fakat hayatın gerektirdiği birçok ihtiyaç var.
Tabii.
Bu ihtiyaçları eğer biz karşılayamazsak Çocuk onu bir şekilde bir yerden mutlaka o eksikliği gidermenin yoluna bakacaktır.
Yani sözünüzü unutmayın. İnsan tarif edilir ya, insanın çeşitli tarifleri vardı. Yani insan sadece okula giden, ders çalışan, sınavları kazanan bir varlık değil.
Yani yarışa da yetiştirmiyoruz.
Evet, yani ve insanın sadece bu yönlerini güçlendirmek, insan yetiştirmek olmuyor. Herhalde
olmuyor, tabii.
Buraya
bunu,
tam da
bunu çeşitlendirmemiz gerekiyor. İnsanın çünkü fiziki ihtiyaçlarını, sosyal ihtiyaçlarını, kültürel ihtiyaçlarını, sanat yönünden olan
psikolojik ihtiyaçlarını
bunların hepsini göz önünde bulundurup dört başı mamur bir insan yetiştirebilmek için dört taraftan
tabii
insanın ihtiyaçlarını kuşatmak, karşılamak için bir program yapmamız
yani
gerekiyor.
Yani meseleye tek boyutlu bakmamak gerekiyor.
Bakmamak gerekiyor. Evet. Mümkün değil çünkü.
Tek yani insanın sadece akademik boyutu yok yani. Pek çok duygu boyutu var. Efendim daha farklı boyutlar, tabii, sosyal yönleri var. Bunları da göz önüne almak gerekiyor ve herhalde bu kulüpler bu anlamda da çeşitlilik arz ediyor.
Kulüpler bu açığımızı gidermiş oluyor. Kulüplerimizde neler var? Şöyle bir özetleyelim isterseniz. Atölye çalışmalarımızdan başlayalım. Atölyelerimizde yaşam becerileri atölyemiz var.
Evet.
Bu hayatın püf noktalarını bize öğretiyor. Hayatın püf noktaları derken mesela örnek verelim. Bir çiçek yetiştirmek, bir balık beslemek. Bir doğru kitap okumak, doğru uyumak, doğru beslenmek.
Evet.
Hayatın birçok yerinde karşımıza çıkacak olan fakat çevreden gördüğümüz, üstün körü bildiğimiz, bilinçli bir şekilde yapmadığımız, gerçekleştirmediğimiz programları, faaliyetleri bilinçli hale getirmenin yollarını öğretmeye çalışıyoruz çocuklarımıza.
Evet.
Kitap okuyoruz. Hepimiz kitap okuyoruz belki ama bunu doğru okumuyoruz, doğru değerlendiremiyoruz, doğru anlayamıyoruz. Kitap okumanın gerektirdiği bilimsel altyapıyı kurmadan bunu yapıyoruz. Uyuyoruz, uyku da bir bilimsel altyapı gerektirebilir. Uyuyoruz, işte hangi saatte uyuyoruz, hangi saatte kalkıyoruz, uyumadan önce neye dikkat ediyoruz, verimli bir uyku alıp günümüzü verimli geçirebilmek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor gibi hayatın püf noktalarını içeren bir ders oluyor bu.
Evet.
Bu ders içinde bazen...
Bu hangi ders demiştiniz? Yaşam becerileri.
Yaşam becerileri dersi.
Çok önemli konular ya gerçekten.
Tabii bu sadece bir hoca tarafından da verilmeyebiliyor.
Evet.
İcabında bir musluk tamircisi gelip derse girebiliyor.
Çok güzel, çok orijinal.
Bu çocuğun evinde bir anahtar prizini, bir duyu değiştirmesi, bir ampulü değiştirebilmesi, bir musluğu değiştirebilmesi. Tabii bu liseli çocuklar için belki daha geçerli. Bunun gibi pratik becerilerin yanında... Teorik becerilerde demin bahsettiğimiz kitap okumanın, uyumanın, doğru beslenmenin içerikleri olacak püf noktaları da çocuklarımıza uzmanları tarafından aktarmaya çalışıyoruz.
Evet.
Bu bir atölyemiz.
Yaşam becerileri
atölyesi. Yaşam becerileri atölyesi. Evet. Okuma becerileri atölyemiz var. Okuma becerilerinde doğru kitap nasıl okunur, doğru okuma nasıl yapılır, doğru anlama nasıl yapılır, doğru görme nasıl yapılır, bunun içeriğini oluşturmaya, çocuklarımızı bu yönde bilinçlendirmeye çalışıyoruz.
Evet.
Bu alanda bir de dikkat eksikliği ve odaklanma problemi yaşayan çocuklarımıza yönelik...
Hele günümüzde bu
çok önem arz ediyor. Çünkü biz bunu çok karşılaşıyoruz. Velilerimiz geliyor, işte çocuğum duymuyor, söylüyorum duymuyor. Bir şeyle uğraşırken, dersle uğraşırken işte eli kolu başka bir yerde geziniyor. Evet. Eli kolu da sürekli hareket halinde.
Çok çabuk sıkılıyor.
Çok çabuk sıkılıyor. Evet. Bir şeyde istikrarlı olamıyor. Çabuk bıkıyor, adapte olamıyor, konsantre olamıyor. Bunun gibi şikayetler. Bunun neticesinde biz böyle bir alana girmek durumunda kaldık. Çünkü çocuklarımız, biz de aynı problemlere karşılaşıyoruz. Sonuçta çocuk okulda dersini görüyor, burada takviye dersler alıyor. Biz de aynı problemlerle karşılaşabiliyoruz. Velilerin de bu problemlerinden hareketle böyle bir ders koyalım dedik. Çocukların bu yönlerini geliştirelim. Bununla ilgili bir setimiz var, çok güzel bir setimiz var. Üç kitaptan oluşuyor. Çocuklara odaklanmayı sağlayıcı egzersizler yaptırıyor bu set. Dikkatlerini dağıtmamaları, konuya rahat konsantre olabilmeleri ve bunu hayatın her alanına yayabilmelerini sağlıyor bu set.
Yani okuma becerileri kalmıyor sadece.
Tabii bu sadece kitap okumakla ilgili
yani
bir şey değil.
Bir hayat tarzı aslında, bir haline anlayış, bir mantalite veriyor.
Yani çocuğun ders dinlerkenki hayatını, ders çalışırkenki hayatını, herhangi bir sosyal aktivitedeki hayatını da disiplin altına ve kontrol altına almasını sağlıyor. Planlı bir şekilde hayatını sürdürmesini sağlıyor. Bu şekilde bir ders yapmış oluyoruz.
Okuma
becerileri atölyesinde.
Evet.
Bunun yanında bilgisayar atölyemiz var. Bilgisayar atölyemizde çocuklarımızın bilgisayarı tanımasını, bilgisayarı daha verimli kullanmasını, internetin problemli noktalarından uzak bir şekilde daha doğru, daha güvenli bir internet kullanabilmesini, okul ödevlerini, sunularını daha kolay bir şekilde, daha etkili, daha verimli bir şekilde yapabilmesini, başkasına ihtiyaç duymadan bir sunu hazırlayabilmesini, bilmesini, ödev hazırlayabilmesini sağlayabilecek beceriler sunmuş oluyoruz çok çocuklarımıza. Sportif faaliyetlerimizden, kulüplerimizden bahsedelim
evet,
isterseniz.
Evet, biraz da onu şey yapalım. Yani spor, spor, spor diyoruz. Özellikle yaz okulları, diğer çalışmalarda senin içerisinde de işte havuz programı yazıyor. Çeşitli STK'larda da bunu görüyoruz ama yani spor böyle maalesef bizim toplumumuzda pek kabullenilemedi. Yani spor yapma alışkanlıklarımız hele bizim kuşakların çok az var. Çocuklara bunu kazandırmak gerekiyor ama bununla ilgili faaliyet yapanlar da sporu bir eğlence olarak görüyorlar. Yani işte bir saat havuza götürelim, işte orada biraz oyalansın filan gelsin veya işte bir maça götürelim oyalansın gelsin gibi bir anlayışla spor yapılıyor. Sizinki spor evet. atölyesi veya spor kulübünde nasıl bir tarz işliyorsunuz? Yani bir çocuğu uzmanlaştırıcı, öğretici bir şey mi? Yoksa yani spor atölyesi deyip sadece orada eğlenceli vakit geçirmesi mi?
Evet, bizim belki en önemli farkımız burada bu. Çünkü kulüplerimizi, sportif kulüplerimizi de eğitim kulüplerimiz gibi, eğitim atölyelerimiz gibi sportif kulüplerimizi de sadece eğlence, sadece spor için yapmıyoruz. Bunu da eğitimin bir parçası olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bütün kulüplerimizde, bütün çalışmalarımızda zümrelerimiz var. Bu alanın antrenörleri, hocaları devamlı zümreler yapıyorlar ve yıllık plan hazırlıyorlar. Bu planlarımızda şöyle bir şey olmuyor sadece.
Yani affedersiniz yani, İlyas Bey, sizin şu ana kadar anlattığınız okuma becerilerinden tutun işte değerler eğitimi, akademik gelişim çalışmalarına kadar her çalışmayla alakalı uzman öğreticileriniz var. Bir de bu uzman öğreticilerinizin belli periyotlarla yaptığı zümreler var ve bu zümreler neticesinde o branşın, o atölyenin veya o kulübün programı çıkıyor ve buna göre hareket ediyorsunuz.
Tabii bu program çıkıyor ve bu program bir eğitim modeli geliştirmek üzere çıkıyor. Sadece mesela yüzme kulübümüzü ele alalım. Bir yüzme kulübünde sadece yüzmeyle ilgili yüzmeyi teknik olarak arttırıcı etkenler yok. Bunun eğitim boyutu da var. İzcilik bunun eğitim boyutu da var. Okçuluk, tekvando bunun eğitim boyutu da var. Nasıl bir eğitim boyutu var? Bu çocuk yüzmeyle ilgili nasıl bir noktaya gelecek ve bunu normal hayatında eğitim sisteminde nasıl eşleştirecek, bunun yöntemlerini anlatmaya çalışıyoruz. Mesela izcilikte sadece işte bir kamp yapmak, bir yerde kalmak, işte bir orman, bir tabiat becerisi kazanmak değil izcilik. İzciliğin içerisinde normal hayatın içerisinde yer alan birçok etken var. Nedir bunlar mesela? İşte izciliğin temel değerlerinden küçüklerine sevgi, hürmet göstermek, büyüklerini saymak. Tabii. Bunun gibi birçok değer var. Bu değerleri...
Yani izcilikte bir kamp yapmayı öğreniyor çocuk. Aynı zamanda izciliğin barındırdığı pek çok değer var ve bunlar da hayatta onun işine yarayacak şeyler.
Ve programımız bu şekilde evet. işlemiş oluyor. Evet, sadece orada kuru bir kamp, kuru bir tabiat, doğa sevgisi olarak karşımıza çıkmıyor. Biz bunu normal hayatında da karşısına çıkacak bir şekilde programlamaya çalışıyoruz.
Evet, çok
bir yüzmeyi aynı şekilde yapıyoruz. Çok bir okçuluğu, bir tekvandoyu aynı şekilde yapıyoruz. Tekvandonun da kendi içinde disiplinleri var.
Peki İlyas Bey, yani burada tabii kısa bir ara da vereceğiz biraz sonra ama aradan önce sormuş olayım. Yani sanat olarak ne yapıyoruz? Sanat kurslarımız var mı? Bunları da şöyle bir aradan önce de değinelim evet. ama yine arasından sonra da bunu açabiliriz biraz.
Güzel bir sanat atölyemiz var. Güzel bir sanat hocamız var. Kendini alanında iyi yetiştirmiş bir sanat hocamız var. Sanat atölyemizde kıl testere sanatını, ebru sanatını ve buna benzer birçok sanatı gündeme getirebiliyoruz. Başlangıç sanatlarımız bunlar. Bunlarda bir noktaya gelen hatla da devam edebiliyor. Bunun peşinden gelecek birçok sanatla da devam edebiliyor. Sanat atölyemizde çocuklarımız, gençlerimiz ebru ile başlayıp ebrunun tekniklerini öğrendikten sonra bunu pratik yönlere de aktarma şansı bulabiliyor. Sanat hocamızla birçok faaliyetler yapabiliyorlar. Mesela örnek bir faaliyetimizden bahsedelim. Bir kutlu doğum programı düzenlendi. Bu kutlu doğum programında veda hutbesi hazırlandı. Bu veda hutbesini çocuklar ebru ile işleyip dağıtma imkanı buldular. Bu onların yaptıkları sanatları sosyal hayata aktarabilmeleri, pratiğe aktarabilmeleri, hayatla buluşturabilecekleri bir alan oluşturmuş oldu.
Evet, yani
sadece bir odaya kapatıp orada bir sanatı icra etsinler, orada bitsin, kendi ruh dünyaları içinde bir mesafe kat etsinler demiyoruz.
Yani siz sanatların onları hayatlarında neye yarayacağını da onlara gösteriyorsunuz.
Mutlaka bize. Yaptığımız her faaliyeti mutlaka hayatla buluşturacak, sosyal yönüyle, hayatın sosyal yönüyle buluşturacak bir noktada gerçekleştirmeye gayret ediyoruz.
Çok güzel gerçekten, bunlar çok yeni şeyler. Yani yeni şeyler derken evet bunlar vardı, biz bunları biliyorduk, duyuyorduk ama şimdi yani ilkokul 5'e 6. sınıfa giden çocukların bu tür aktivitelerle buluşması onu muazzam bir şekilde zenginleştiriyor. Biz bunları belki üniversite sıralarında İstanbul'a geldiğimizde tanıdığımız pek çok şeyi bu çocuklar daha ilkokul 2. kademede tanıyorlar, eğitimler alıyorlar. Ve bu eğitimleri hatta sergileyebiliyorlar, uygulayıp bir takım programlarda bunu sergileyip hayata geçirebiliyorlar. Bu açıdan son derece güzel, hayatın içinden bir proje, Gençlik Merkezleri Projesi. Kıymetli dinleyenlerimiz, Lider Eğitim Kültür Sanat Gençlik Kulübü Derneği'nin iki kıymetli personeli, bizim de dostlarımız, arkadaşlarımız İlyas Bey ve Muammer Bey ile söyleşimize kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
Eğitimde iyi örnekler kısa bir aranın ardından devam edecek. İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde iyi örnekler devam ediyor.
Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde iyi örnekler programıyla karşınızdayız kısa bir aradan sonra. Lider Eğitim'in iki kıymetli personeliyle birlikteyiz. Şimdi Muammer Bey'le ben sormak istiyorum, onunla başlamak istiyorum. İlyas Bey ve Muammer Bey konuklarımız. Evet Muammer Bey, ben programa gelmeden önce broşürlerinizi de sitenizi de inceledim. Orada özellikle dikkatimi çeken şeyler oldu. Mesela Astronomi Kulübü diye bir afişinizi, bir ilanınızı gördüm. Deney Kulübü diye bir ilanınızı gördüm. Bu noktada nasıl bir çalışma yapılıyor? Nedir Astronomi Kulübü? Neler yapıyorsunuz? Bunları biraz sizden dinleyebiliriz. Veya Deney Kulübü ile alakalı neler yapılıyor? Bunlara biraz bahsedebiliriz.
Deney Kulübü ile alakadar belki İlyas Bey'in söylediğinin üzerine bir şey olacak ama attığımız bütün adımları hayatın içerisinden olmasını biz arzuluyoruz. Kardeşlerimize sunduğumuz, öğrencilerimize sunduğumuz hiçbir şeyin boşta kalmaması, ayaklarını yere basmış olmasını temenni edip ona göre programlar, müfredatlar hazırlıyoruz. Bu noktada okullara yapacağımız fen derslerine yönelik takviyeleri biz konuyu anlattıktan sonra o konuyla alakadar birkaç tane deneyi beraberinde yapıyoruz. Böylelikle öğrencimizin olaya vukufiyeti de artmış oluyor. Aynı zamanda bir takım öğrenilmiş çaresizlikleri de gitmiş oluyor. Ben bunu yapabilirim diyebilecek seviyeye geliyor. Bunu dedikten sonra öğrencimizin artık yapamayacağı hiçbir şey zaten kalmıyor.
Konuyu da daha iyi anlıyor değil mi? Deneyini yaptığı zaman iyice hazmetmiş oluyor mevzuyu.
Elbette. Biz teorik olarak verdiğimiz bazı şeylerde insan dinler görünürken bazen bilincini kaybettiği zamanlar olabiliyor. Onunla birlikte tam kavrayamadığı şeyler olabiliyor ama atıyorum mesela bir elektrik konusunda elektriğin şekli hangi usullerle oluştuğu anlatılırken veya bir elektrik motoru anlatılırken teori kısa bir bilgi verdikten sonra yerine göre bir takım sunumlarla beraberinde görsellerle beraberinde teori bilgileri verildikten sonra basit bir elektrik motoru yapabilmekte kardeşlerim veya birkaç sensörü kullanarak kendilerine hayatı kolaylaştıracak bir sesle hareket edip kendisine gelebilecek bir kalemlik yapabiliyor. Böylelikle masasında
çok güzel.
Bir parmak şıklatmayla kendisine doğru gelecek bir kalemliği olmuş oluyor.
Aslında Muammer Bey sözünüzü unutmayın. Burada aslında şunu yapmış oluyorsunuz bence biraz da. Yani çocuklara bunları yaptırarak onların aslında gerçek yönelimlerini, eğilimlerini, kabiliyetlerini de keşfetmiş oluyorsunuz. O çocukları belki uzun vadede doğru da yönlendirmiş, doğru meslek seçimini yapmalarına da büyük katkı sağlamış olacaksınız. Çünkü çok duyarız yani, böyle doktordur tıp doktorluğu yapmaz veya bir meslektendir onu yapmaz. Neden? O günün popüler mesleği neyse bir şekilde ona girmiştir ama o işin adamı değildir o. Kabiliyetleri itibariyle bu tür çocukların önüne sizin kulüp çalışmalarınızda yaptığınız çeşitlilikleri sunmakla onların ilgi alakalarını çocuklara keşfettirmiş oluyorsunuz. Bu uzun vadede onların meslek seçimlerine de yansıyacaktır diye düşünüyorum. Yani bu açıdan da çok anlamlı geliyor bu anlattıklarınız.
Dediğiniz gibi mesleki tercihleri önündeki hayat çizgileri noktasında da daha emin adımlarla yol alabiliyor. Ama her şeyden önce ben yapabilirim diyor kardeşim. Ben yapabilirim dedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey kalmıyor. Çünkü gerekli olan bütün bilgi Rab katından kendisine zaten verilmiş, öğrenilmiş çaresizlikleri kenarıya almış oluyor ve sonrasında denemek için bir şey, bir cesaret bulmuş oluyor.
Özgüvenini
bir özgüven sahibi oluyor ki İslam toplumunda bugünkü ümmetteki belki en büyük sıkıntılardan birisi özgüven sahibi noktasındaki problemleri. Geçtiğimiz dönemlerde biz bundan çok daha rahat hareket edebiliyorduk. Bakıyoruz ki bir Fransız bisiklete binip ülkesinden çıkıp benim ülkemin en ücra köşelerini bir bisikletle gezebiliyor. Aylarca yolculuk yapabiliyor. Bu bir özgüvenin ödülü.
Evet. Çok güzel bir tespit. Evet, gayet güzel. Peki Muammer Bey, burada astronomi kulübünü de başta söylemiştim. Astronomi kulübünüz hayata geçti mi? Ben afişlerini de gördüm ve orada mesela gözlem yapmaya mı götürüyorsunuz çocukları? Neler gösteriyorsunuz? Bununla ilgili mesela gençlik merkezlerinizde uygun ortamlar var mı? Yani astronomi kulübünde nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz?
Astronomi kulübünde biz öğrencilerimizle teori eğitiminin verildiği mekanlar oluşturduk. O mekanlar biraz daha karanlık hale getirildi. Tavanlar siyaha boyandı. Çocuklarla birlikte güneş ve gezegenler tavanlara asıldı. Onların bilinçlerini açabilecek ortamlar, doğal ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz.
Yani astronomi kulübünün sınıfı çocukları o havaya sokacak bir sınıf yani. Girdiklerinde değil mi?
Evet. Özel dizayn edilmiş mekanlarda bu dersi alıyorlar. Ve izcilikle birlikte onların da belli zamanlarda kampları var. Gözlem kampları var. Ve bu şekilde kainatı izleyebiliyorlar. Profesyonel eğitimcilerle profesyonel teleskoplarla gökyüzünü inceleyebiliyorlar.
Çok güzel, çok fevkalade güzel bir şey. Evet, gerçekten insanı heyecanlandıran, sevindiren, çünkü biz de sonuçta babayız ve çocuğumuz var ve bu tür arayışlar içerisindeyiz esasında. Çünkü şöyle bir problemi var ailelerin, başta İlyas Bey de onu aslında vurguladı. Evet, yani çocuğum internetle, televizyonla çok fazla uğraşıyor. Yani benim bunun önüne geçmem lazım. Bunu aza indirgemem lazım çünkü bu onun her türlü gelişimine bir engel, yani ihtiyaç kadar olması gerekiyor ama ne yapacağım, yani ne yapacağım, evet ben bunu azaltmam lazım ama ne yapacağım? Bu sorunun cevabı da gençlik merkezleri, bana öyle geliyor. Çünkü bir astronomi kulübü, bir izcilik çalışması, bir işte spor okulu, spor kulübü çalışmaları, bunun yanında bir de değerler eğitimi gibi bir efendim hizmetin de onlara verilmesi veliler için bir can simidi olarak görüyoruz. Bu noktada hemen İlyas Bey'e dönüyorum. Yani veliler nasıl değerlendiriyor sizin bu çalışmanızı? Yani geri dönüşümler alıyor musunuz İlyas Bey? Yani ailelerin bakış açısı nasıl bu hizmete?
Bu alanda ciddi geri dönüşümlerimiz var. Zaten bizi bu noktada yönlendiren de velilerden gelen, velilerin nabzını, bu karakter eğitimi çalışmaları sürecince velilerin nabzını tutup gençlik merkezlerini zaten o yüzden bu şekilde dizayn ettik. Çocuklara özgüven aşılayabilecek ve çocuklarımızı hayata bağlayabilecek, hayatın içinde bir şeyler yapabilecek, hayatın gidişatıyla birlikte kendilerine bir yön verebilecek, hayattan kopmadan hayatla birlikte ama dört başı mamur bir insan yetiştirmek.
Bir de bu, çocukların ilgisini çekebilecek de yapıyorsunuz.
Çekebilecek düzeyde tabii. Evet, şimdi çünkü karşı tarafta, buna alternatif tarafta çok ciddi dezenformasyonlar var.
Tabii.
Şimdi internet bir gerçek, çağımızın bir gerçeği.
Evet.
Ve her yerde artık var.
Evet.
Televizyon, bilgisayar oyunları. Biz bunlardan aldığımız dönüşümlerle gençlik merkezlerini inşa ettik. Nasıl evet. dönüşümler aldık? Nasıl geri dönüşümler? Nasıl problemler gördük? Veli geliyor. Çocuğundan şikayetle. Nedir şikayeti? Çocuk hiçbir şeyi önemsemiyor. Hiçbir şeye değer vermiyor. Hiçbir şeyin vakti geç değil çocuk için. Vakti geçmek gibi bir şey yok. Bir şeyi kaybetmek gibi bir şey yok. Hiçbir şeyin bir önemi yok. Neden? Çünkü çocuk bilgisayar oyunuyla hayatını şekillendirmiş. Bir bilgisayar oyununda kaybetmek yok.
Evet.
Vaktin geçmesi diye bir şey yok. Evet. Kaybedersiniz, bir daha baştan başlarsınız.
Evet.
Tekrar başlarsınız, tekrar başlarsınız ama sonuçta onu geçersiniz.
Evet.
O leveli, o bölümü atlarsınız, oyunu bitirirsiniz. Ölürsünüz, tekrar canlanırsınız.
Evet.
Zarar görür bedeniniz, eşyalarınız tekrar baştan gelebilir.
Evet.
Bu çocuğa hiçbir şeyin hayatta önemli olmadığını, her şeyin boş olduğunu,
evet.
her şeyin tekrar kazanılabileceğini, hiçbir şeyin vaktinin geçmeyeceğini, böylelikle çocuğun istediği gibi özgür davranabileceği duygularını aşılıyor. Ve çocuğu bu şekilde yönlendiriyor.
Evet.
O zaman aile şunu söylüyor, ya çocuğum söylüyorum, anlatıyorum, dinlemiyor.
Evet.
Anlamıyor. İşte... Oğlum dersini çalış, işte yaparım anne, zamanı var. Çünkü çocuğun her zaman orada zamanı var. Hiçbir şey geçmiyor. Hiçbir şeyin vakti geçmiyor.
Evet.
Bütün bilgileri sıfırlansa bilgisayarını yeniden baştan kurabiliyor. Hiçbir bilgi kaybolmuyor.
Evet.
Ama gerçek hayat böyle değil. Gerçek hayatta çocuğun öbür taraftan televizyon var. Televizyonda Amerikalılar aptal kutusu diyorlar. Ama bizde yani televizyon baş tacımız.
Sihirli mucize gibi bizde.
Mucize gibi evet, evet. evimizin en önemli köşesinde her zaman. Ve kitap okumaktan çocukları bu uzaklaştırıyor. Zihnin çalışmasını engelleyen, zihni faaliyetlerle masalların karşılığını, kitapların karşılığını, hazır bilgiyi, televizyonu koyunca bunun karşılığına çocukların üretmekten, hayatın içerisine katılmaktan, bilgisayarla birlikte, internetle birlikte, televizyonla birlikte bu çocukları hayattan koparıyor. Özellikle bu Facebook gibi evet. iletişim araçlarının yayılmasıyla birlikte çocukların sosyal iletişimi de hayattan kopup sanal bir ortama çalışmış oluyor.
Kesinlikle.
Sonra şundan çıkmış yerde diyoruz, çocuk yok. Çocuk ne değerlerde var, ne hayatta var, ne ilişkilerde var, ne akrabalıklarda var.
Ne
çocuk hayatın
var,
hiçbir yerinde
evet,
yok.
Evet.
Böyle boş... robot gibi bir çocuk yetiştiriyoruz. Televizyonun robotu, internetin robotu bir çocuk yetiştiriyoruz. Sonra bunun şikayetiyle, biz bunların şikayetiyle daha çok gençlik merkezlerini oluşturduk. O yüzden çocuklara özgüven aşılayabilecek programlar yapmaya çalıştık. Çocukları hayatın içine bağlayabilecek, gerçek hayatla buluşturabilecek çocuk programlar yapmaya çalıştık. Bir deney atölyesinde sadece oradan amacımız işte o deneyleri öğrensin, dersini öğrensin değil.
Evet.
Çocuklar orada bir şeyler üretsin, bir şeyler oluştursun ve bunu gerçek hayatta yapmış olsun.
Evet.
İnternette, internet üzerinden oynanan bir oyunla bir ameliyat yapmasın. Öyle bir şeyler yapmışlar ki artık her şey internet üzerinde oyunlarda var.
Evet.
Televizyonda, bilgisayarda oyunlarda var. O oyunlar çocuğa her şeyin sanalını veriyor. Doğal bir çiftlik yapmış. Vatandaş doğal bir, bu Facebook'un uygulaması
evet.
doğal bir çiftlik ortamı oluşturmuş. İnsanın içindeki o çiftliği, doğal yaşam arzusunu, o dürtüyü, o duyguyu orada öldürüyor.
Eyvallah. Yani peki İlyas Bey, çocuklar size nasıl ulaşıyor? Nereden haberdar oluyorlar? Veyahut da işte bir veli çocuğunu size getirmesi için neler yapması lazım? Ne istiyorsunuz ondan? Nasıl bir prosedür işliyor bu noktada?
Evet, çok basit bizim prosedürlerimiz. Hiçbir böyle hani daldan dala atlayacak bir şeyler yok. Resmi altyapımız zaten Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla. Biz bir derneğiz.
Tabii.
Normalde dernekler masasına bağlı normal bir derneğiz. Ama Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla ortaklaşa yaptığımız bir proje oluyor bu. Bu projeyle gençlik kulüpleri oluşturuyoruz. Gençlik kulübüne üye olmak için de çocuk sadece nüfus kağıdıyla gelebiliyor. Bunun haricinde ne gerekiyor? İşte bizim sosyal bu kulübü oluşturmak için bir takım işte antrenörlerimizi, antrenörlük belgelerimizi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teslim ettikten sonra kulübümüzü oluşturuyoruz.
Evet.
Ve o kulüpte kulüp faaliyetleri başlamış oluyor. Bütün yaptığımız çalışmalar hepsi bir matematik de olsa matematik kulübü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı. İşte bu diğer demin bahsettiğimiz atölyeler, kulüplerin tamamı Gençlik Kulübü resmiyeti altında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak yürümüş oluyor. Velilerimiz bize reklamlarımız oluyor, broşürler dağıtıyoruz, radyolarda reklamlarımız oluyor. Bu vasıtayla ulaşıyorlar ama asıl bizim öğrenci kaynağımız velilerin birbirlerine kurumumuzu tavsiye etmesi.
Memnuniyetlerini, velilerin memnuniyetlerini paylaşması neticesinde gelen öğrenciler.
Tabii bu şekilde oluyor. Bir 10 öğrenciye ulaştıktan sonra gerisi problem kalmıyor. O 10 öğrenciye yaptığımız programlarla o 10 öğrenci hızlı bir şekilde birbirlerine tavsiye ederek kurumumuzu diğer öğrencilerden faydalanmış oluyorlar.
Evet, peki İlyas Bey, bu gençlik merkezi derken tabii şimdi dernekler, sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'de bir mazisi var. Yani derneklerin maalesef pek çoğu tabela derneği olarak yer alıyor. Yani dernek kuracağız dediğinizde işte aman şu apartman dairesinin şu köşesine bir tabela asalım, derneğimiz burası olsun gibi. Eskiden böyle bir gelenek, bir alışkanlık vardı. Şimdi siz bunları nasıl yapıyorsunuz? Çünkü her şeyden önce evet programınız çok önemli. Gençlik merkezleri için, lider eğitim gençlik merkezleri için güzel bir program çıkarmışsınız. Uzman kadrolarla çalışıyorsunuz. İşte zümrelerle, çalıştaylarla bunu destekliyorsunuz ama yani fiziki mekan olarak da çocuklara gençlerin gelebilecekleri yerler olarak mı planlıyorsunuz? Yoksa bizim o eski usul dernekçilik şeklinde mi yürüyor bu işler? Yani fiziki dizaynınızı nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Nasıl yerler buralar yani? Nereler gençlik merkezi olabilir?
Bir kere şunu açıklıkla söyleyelim. Evet. Merdiven altı bir derneğimiz yok.
Çok güzel.
Bu çok net söyleyebiliriz bunu. Mümkün mertebe ortada cadde üzerlerinde yerler yapmaya çalışıyoruz. İnsanların kolay ulaşabilecekleri, ulaşım problemi olmayan yerlerde derneklerimizi açmaya çalışıyoruz. Bir de bu sanat atölyesi ve sanat hocamız vasıtasıyla derneklerimizi gençlerimizin ruhuna uygun, gençlerimizin bakış açısına uygun şekilde dizayn etmeye çalışıyoruz. Yani orada bir sokak lambası olabiliyor.
Derneğin bir dizaynında.
Tabii
işte,
dizaynında.
İç dizaynında. Yani iç dizaynını uzman bir ekip.
Tabii uzman bir ekibimiz var. Bu sanat atölyesini yürüten hocamızın başkanlığında bir ekip tarafından bu faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bütün merkezlerimiz bu şekilde dizayn ediliyor. Özellikle bu yılın başında buna başladık. Evet. İki gençlik merkezimizin dizaynı bitti. Diğerlerinin de kendine özel dizaynları şu an çalışmaları yapılıyor. Ve bir yandan proje çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da uygulamalar devam ediyor. İki aya kadar sanırım bütün gençlik merkezlerimizde bu yeni dizaynımız devreye girmiş olacak.
Çok güzel. Peki şunu da öğrenmek istiyorum. Yani sizin bu çalışmalarınızı yaparken iki tane yeri dizayn ediyoruz dediniz. Ne kadar bir yerimiz var? Kaç şubemiz var? Nerelerde var? Dinleyicilerimiz size nasıl ulaşabilecek? Yani oralara çocukları nasıl getirebilecekler? İstanbul'un her ilçesinde var mı mesela? Anadolu yakasında mı, Avrupa yakasında mı var?
Şu an aktif olarak hizmet eden 7 gençlik merkezimiz var. 8.'si şu an tadilat aşamasında. Üsküdar merkezde, Sultantepe'de bir gençlik merkezimiz var. Üsküdar Yavuz Türk Mahallesi'nde gençlik merkezimiz var. Ümraniye son durakta bir gençlik merkezimiz var. Onun dışında Dudullu'da bir gençlik merkezimiz var. Samandıra'da ve Sultanbeyli'de birer gençlik merkezimiz var. Sultanbeyli'de ikinci bir gençlik merkezimiz geçen ay faaliyete başladı. Son gençlik merkezimiz, şu an tadilatı devam eden gençlik merkezimiz Kaynarca'da.
Peki bunların hepsine birden nereden ulaşabileceğiz İlyas Bey? Yani bilgilerine, iletişim bilgilerine.
Tabii web sitemizden kolaylıkla ulaşabiliriz. lider.org.tr'den kolaylıkla ulaşabiliriz. Orada ayrıntılı olarak bütün gençlik merkezlerimizin ayrı ayrı iletişim bilgileri de mevcut. Dernek genel merkezimizin iletişim bilgileri de mevcut. Peki telefon numarası olarak verecek olursak derneğimizin genel merkezinde bütün gençlik merkezleri için ulaşabilecekleri telefon numaralarını temin etmeleri mümkündür.
Siteden bunu da alabilirler.
Siteden de alabilirler.
Yani dernek merkezinden de.
Uygunsa verebiliriz de.
Tabii. Şimdi peki İlyas Bey, bu noktada Türkiye genelinde bu işin karşılığı nedir? Yani İstanbul'da siz bunu yapıyorsunuz ama Anadolu'dan veya işte efendim yurt dışından duyanlar, bilenler var mı? Oralarda şubeleriniz var mı? Nasıl bunu yürütüyorsunuz?
Şöyle, Anadolu'dan özellikle duyup gelen, bizi bu noktada arayan çok oluyor. Anadolu'da şu an bizim konseptimizin devamı tarzında, bunun bir ortak çalışması tarzında, bizim onlara konsept danışmanlığı yaptığımız, tecrübe paylaşımı yaptığımız kardeş derneklerimiz var, kardeş kurumlarımız var. Bunların sayısı 50'yi bulmuş durumda şu an.
Güzel.
Ve hızla da duyuldukça artıyor. Geçen seneye oranla bu sene bakıyoruz, daha hızlı bir yayılım var. Hızla Anadolu'da bir faaliyet artılıyor. Doğu'da, İç Anadolu'da hızlı bir faaliyet var. Bu gençlik merkezlerinden ilk önce bir fikir aşamasında böyle bir şey duydukları zaman bize geliyorlar. Biz onlara kendi gençlik merkezlerimizi gezdiriyoruz. Hı. Ne yaptığımızı, bu işi nasıl yaptığımızı, neden yaptığımızı iyice anlatıyoruz. Bu işin nasıl yapılacağına dair bir kitapçık oluşturduk. Evet, sırf güzel. Bu yüzden oluşturduk.
Bu bize da gelen sitede var mı İlyas
Bey? Tabii, var, sitede de mevcut. Güzel. Sitede bunun ilgilenenler siteden bunu indirebilirler.
Sitenin adresini tekrar alalım dinleyiciler.
lider.org.tr.
Çok güzel. Buradan, buradan sizin işleyişinizi,
gençlik merkezleri bölümüne girip orada derneğimizin bütün faaliyetleri yer alıyor. Sitede oradan gençlik merkezleri bölümüne girip gençlik merkezleriyle ilgili dokümanları, resimleri, gençlik merkezlerinin işleyişlerini, gençlik merkezlerinin bireysel adreslerini alabilirler. Ve bu bahsettiğimiz kitapçığı da alabilirler. Bu kitapçıkta işte dernek nasıl oluşturulur, gençlik kulübü nasıl kurulur, işte fiziki mekanları nasıl olmalıdır, boyası, rengi, malzemesi, demirbaşı nasıl olmalıdır, eğitim içeriği nasıl olmalıdır gibi bütün ayrıntıları bu kitapçıkta mevcut.
Yani Anadolu'da şubeleşme değil de Anadolu'da bu işi yapmak isteyen gönüllü kişilere danışmanlık yapmak değil
mi? Bu şekilde yapıyoruz. Çok... İstanbul'da şubeleşiyoruz. Evet. Mümkün mertebe İstanbul'da şubeleşip Anadolu'ya da danışmanlık, tecrübe paylaşımı, kardeş kurum mantığıyla bir uygulama yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel.
Peki tabii şimdi gönüllülük zor bir şeydir. Yani gönüllü çalışmaları organize etmek, efendim sağlıklı bir şekilde işleyişini yapmak çok zordur. Biz de yer alıyoruz bu tür çalışmalar içerisinde zaman zaman ve tabii radyoda böyle çok güzel anlatıyoruz. İşte kulüpleri çok güzel anlatıyoruz, velilerin rağbetini çok güzel anlatıyoruz ama yani ne tür zorluklar yaşıyorsunuz? Biraz da hani bu işe şimdi duyup da ya biz de bir tane yapalım işte efendim Sultanbeyli'de bir tane de biz açalım, Beylikdüzü'nde de bir tane biz açalım diye insanlar karşımıza çıkabilir. Bu noktada evet her şey bu kadar güzel mi yani? Nasıl, ne tür zorluklarımız var, ne tür sıkıntılarla karşılaşıyoruz, yeni açacak olanlara ne tavsiye edersiniz, bu çalışmaya niyetlenenlere nelerde dikkatli olmasını arzu edersiniz, bunları da paylaşmak lazım yani hep güzel tarafları değil de zorlukları da söylemek lazım.
Tabii hiçbir iş yani hayat hep yokuş aşağı gitmiyor. Bazen yokuş yukarı gittiği yönlerde oluyor. Evet. Bu hayatın doğal süreci içinde karşımıza çıkan durumlar. Zorlandığımız noktalar neler oluyor? Veliler bizi bazen dershane olarak görmek istiyorlar. Bu bizim yani istemediğimiz bir şey. Biz bir dershane değiliz.
Evet.
Biz okul gibi, dershane gibi sadece belli bir yere odaklanmış, işte spesifik bir eğitimi olan, belli bir amaca yönelik bir eğitim veren bir yer değiliz. Bizim birçok alanımız var.
Evet.
Biz dershanelerle ne yönden benzeşebiliriz sadece? Okul takviye ile ilgili çalışmalar yaptığımız için buna benzetiliyoruz.
O ama, da tam olarak hani dershanelerle da, alakası olmayan bir...
Sadece bundan dolayı benzetiliyoruz ama... hiçbir alakası yok yaptığımız çalışmanın.
Evet.
Dershane gibi görülmek ve dershane beklentisi bizim işimizi zorlaştırıyor. Çünkü bizim amacımız çocuğu bir sınava hazırlamak. İşte okul dersleri gibi ders vermek, işte bir müfredatı alıp işte matematikle ilgili şöyle bir yerden bir yere getirmek değil.
Evet.
Ha bizim kurumumuza gelip derslerimize düzenli katılan, etütlerimize düzenli katılan, kulüp çalışmamızı hakkıyla yapan birisi matematik kulübündeyse matematikten zayıf alır mı? Almaz. O ayrı bir mesele. Çünkü matematikle ilgilendiriyoruz. Matematikle ilgili bir kulüp burası. Ve matematikle ilgili şeyler yapılıyor. Bu matematikle çocuk sürekli meşgul olduğu için okuldaki dersini de rahat anlıyor, rahat kavruyor, rahat yapıyor.
Tabii bu ama, yeni bir model olduğu için velilerin bu anlamada zorluk çekmeleri de biraz bence normal yani. Çünkü bir dershane pek var, bir alternatif bir şey yok çocukların gidebilecekleri. Bir de veliler de toplumun kültür seviyesi de yeni yeni yükseliyor. Yani yaptığınız iş aslında belli bir kültür seviyesini de gerektiriyor. Yani çocukların bu kadar çok yönlü olduğunu kavramak, bunu kabul etmek, bununla ilgili arayışlara girmek biraz da bir seviye de istiyor zannediyorum değil mi? Yani
zaten bu,
biraz burada zaman da lazım.
Evet, zaten bu taleple biz bu gençlik merkezlerini şekillendirdik.
Evet.
Sadece dershanelerin, sadece işte okul dersleriyle ilgili bir takım çalışmaların çocuğu sadece o yönde bir noktaya taşıyabileceği, onun ahlaki yönünü, karakterini, sosyal yönlerini, sportif yönlerini geliştiremeyeceği, sadece tek bir alanda çocuğu yönlendirebileceği ve topal ayakla tabiri caizse hayatına devam ettireceği kaygısıyla veliler bir takım ihtiyaçlarını bize bildirdiler. Evet. Biz bu şekilde bu gençlik merkezlerini dizayn ettik. Programlarımızı bu şekilde şekillendirdik.
Evet. Diğer için, başka zorluğumuz var mı? Yani dershane kıyası bir zorluk. Başka söylemek
şimdi, maddi zorluklarımız da elbette ki var.
Çünkü yani ücretsiz buralar yerler.
Ücretsiz yerler. Evet. Buralarda işte mesela böyle bir çalışma için, yani tabii bir bunun şeyini yapmadık ama işte bu iş paralı yapılsa ne kadar yapılır gibi bir şey yapmadık ama herhalde yani bir 400-500 liralık ayda bir öğrenciye masraf yapılıyordur diye tahmin ediyorum.
Evet.
Tam olarak böyle bir hesap kitabın içinde olmamakla birlikte bunu yapılıyordur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu kaynağı da gönüllülerden bulmak, hayırseverlerden bulmak çok da kolay olmayabiliyor
tabii,
her
yani
zaman.
Yani yola çıkacakların kaynağı iyi ayarlamaları
tabii,
lazım.
Ayarlanması
ve
lazım.
Ne kadar kaynak buluyorsalar o kadar kulüp, o kadar faaliyet
gibi.
Tabii
ona göre açılması lazım. Şey biz de zaten başta daha az bir kulüple başladık.
Evet.
Kulüp sayımız, kaynaklarımız arttıkça artmaya başladı.
Evet, çok güzel. Gerçekten çok teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlar. Yani ben aslında size şu soruyu sorarak programı kapatmak istiyorum. Çünkü vaktimiz iyice daraldı. Yani size ben soracak olsam, İlyas Bey, Muammer Bey, hanginiz isterseniz bu soruya cevap verebilirsiniz. Ya bu projenin, yani gençlik merkezleri, lider eğitimin gençlik merkezleri projesinin şu an 8.sini açmak üzeresiniz. Herhalde ne kadar talebeye ulaşıyorsunuz? Bunu da sormadım ama öğrenci olarak kaç kişiye ulaşıyoruz?
Şu an 600'ün üzerinde talebemiz var.
600'ün üzerinde öğrenci var. Çok
ve hızla güzel artıyor. Daha yılın başında sayılırız.
Tabii. Çok güzel. Ben aslında yazın ne yapıyorsunuz? Ara dönemde ne yapacaksınız? Bunları da sormak istiyorum ama bilmiyorum. Oraya vakit kalır mı?
Çok ciddi programlarımız var.
Evet. Yani
dilerseniz
bir kısa bir şey de verebiliriz ama şu soruyu özellikle sormak istiyorum. Yani bu proje sizce toplumda hangi boşluğu kapatıyor? Bunu ama böyle çok uzun istemiyorum. Kısaca 3 maddeyle bana bunu özetleyebilir misiniz? Bizim gençlik merkezleri projemiz yeni bir projedir. Evet, bilgi evleri var, farklı çalışmalar var ama biz daha farklı, özgün bir şey yapıyoruz diyorsunuz. 3 önemli tesirini, etkisini topluma bunu söyleyebilir misiniz? Hanginiz söylemek istersiniz fark etmez yani, veya paylaşabilirsiniz.
Evet. Şöyle diyelim. 3 madde istiyorsunuz. Tabii bizim yani birçok alandan kuşatmaya çalışıyoruz. Birçok alanda faydamız olduğuna inanıyoruz ama 3 maddeyle özetleyebilecek olursak ne diyebiliriz?
Bunu 3 olarak bilerek söylüyorum. Belki onunla da özetleyemezsiniz ama dinleyicilerimizin zihinlerinde daha iyi yer etsin diye söylüyorum. 3'e indiriyorum.
Bir şunu hep söylüyoruz. Biz gençlerimizi modern hayatın, globalleşen dünyanın çeşitli girdapları var. Bunlardan kurtarıp enerjilerini, gençliğin verdiği bir enerji var. Bu enerjilerini daha doğru mecralara yönlendirmelerini sağlıyoruz. Bir kere bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyoruz.
Yani
temel amaçlarımızdan bir tanesi bu zaten.
Burada şunu söyleyeyim. Şimdi hep diyorlar ki zamanın zorlukları, çocukları yetiştirmek çok zor. Zaman çok şöyle oldu, böyle oldu. İnternet var, şu var, bu var ama ben şöyle düşünüyorum İlyas Bey. Yani bu zamanın getirdiği şeyler aslında kötü değil. Bunları kullanmayı, bilmeyi öğrenmek gerekiyor. Yani mesele bu. Aslında bu zamanın çocukları çok şanslı. Çok çok daha şanslı. Ama sizin bu gençlik merkezleriniz gibi bu enerjiyi, bu birikimi, bu hızı, bu teknolojik gelişmişliği onlara iyi hazmettirecek ve doğru kullanmalarını sağlayacak mecralara ihtiyaç var. Çok güzel özetlediniz onu yani.
Bir alanımız, belki buna şöyle bir şey de ekleyebiliriz. Daha önce de bahsettik. Biz tek yönlü bir genç yetiştirmiyoruz.
Evet.
Dört başı mamur bir genç yetiştirmeye çalışıyoruz.
Evet.
Hem ahlaki yönü gelişmiş, değerler eğitimleriyle bezenmiş,
evet,
sosyal sportif faaliyetlerde bulunabilen, sanatsal dünyası zengin olan,
evet,
kendini bu yönde ifade edebilen,
evet,
Akademik başarısını kesinlikle önemseyen,
evet,
kendini bir noktaya taşıyabilen ama akademik başarının yanında kuru bir akademik başarıyla kalmayıp kendini birçok alanda geliştirebilen dört başı mamur bir insan yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
Yoluna doğru gidiyoruz. Evet,
İnşallah.
3 madde dedim ama 2 madde de herhalde bitireceksiniz. Evet, teşekkür ederiz. Biz size burada bir inşallah söz vermiş olalım. Yaz dönemi yaklaştığında yaz programlarınızla ilgili daha özel bir program, daha uzun bir program yaparız.
Çok iyi olur çünkü yaz programlarında daha geniş bir kitleye ulaşabilecek programlar yapıyoruz. Ve gençlik merkezinde kışın gelemeyecek ama bu tarzda eğitimler almak isteyen ve böyle bir yerle buluşmak isteyen daha fazla sayıda kitleye yazın ulaşabiliyoruz.
Peki ara dönem çok çabuk yaklaşıyor. Onu şöyle bir cümleyle ara dönemi söyleyin. Ara sitenizden dinleyicilerimiz.
Sitemizden takip edebilirler. Ara dönemde kendi öğrencilerimiz olacak. Dışarıdan kabul etmeyeceğiz öğrenci ama yazın dışarıdan öğrenci kabul ediyoruz. Ara dönemde yaptığımız kulüplerin, şimdi izcilik kulübümüz var. İzcilik kulübünün ara dönemde kampları var. Astronomi kulübümüz var. Astronomi kulübünün ara dönemde kampları var. Her kulübümüzün ara dönemde o tatil fırsatını bilip normal yıl içinde yapamayacakları kampları, sıklaştırılmış programları uygulamak için ara dönemler bizim için bir fırsat olmuş.
Çok güzel. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Lider Eğitim Gençlik Kulübü Kültür ve Sanat Derneğimizin iki güzide yöneticisiyle birlikteyiz. İlyas Bey ve Muammer Bey, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program gerçekleştirdik ve Lider Eğitim'in gençlik merkezlerini etraflıca kendileriyle konuşma imkanı bulduk. Tabii ben inanıyorum ki arkadaşlarımızın söylemek isteyip de söyleyemedikleri çok şeyler olmuştur. Bunları da sitelerinde, kendileri de bahsettiler, lider.org.tr diye bir sitemiz var zannediyorum, değil mi? Evet. Oradan inşallah girip çok daha detaylı bilgiler alınabilir. Hem Lider Eğitim'in diğer çalışmaları hem de özellikle gençlik merkezleri çalışmaları hakkında önemli bilgiler, paylaşımlar, belki ifade edemedikleri pek çok aktiviteleri orada mevcut diye düşünüyorum. Bir programın daha sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta farklı konuklarımızla sizlerle birlikte olmaya gayret edeceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı haftalar, hayırlı günler diliyorum efendim.
Erkam Radyo'da İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programını dinlediniz.